14 Temmuz Çarşamba sabahından herkese günaydın. Hafta ortasında öne çıkanları paylaşmak üzere bulunduğunuz mekanlara an itibariyle ulaşmaya başlayan sesin sahibi ben Gizem'le Aposto 6.30 yayınındasınız. Bugünün bülteni huzurlarınıza QNB Finans Bank'ın destekleriyle geliyor. Pandemi döneminde finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'lerin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve destek vermek üzere sözüne bedava kredi kampanyasını başlatan QNB Finans Bank ve kampanyasıyla ilgili detaylara dilerseniz bültenimizden ulaşabilirsiniz diyorum ve 14 Temmuz Çarşamba gününde gündemin öne çıkan başlıklarını aktarıyorum. Güne başlarken bugün TCMB Para Politikası Kurulu toplanıyor. Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo çeyrek raporlarını açıklayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre sıcaklıklar hafta sonuna kadar Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6, hafta sonu tüm yurtta 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Piyasalar ve ekonomi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyatları, Haziran ayında 2008'den bu yana görülen en büyük yıllık artışı göstererek %5,4 yükseldi. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyonda %4,5 yükselerek 1991'den bu yana görülen en hızlı artışı gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %40,7 artış gösterdi. Artışta geçtiğimiz yıl Mayıs ayında pandemi sebebiyle üretimin büyük ölçüde durması etkili oldu. Aylık bazda artış %1,3 olarak kaydedildi. Bank of America'nın düzenlediği aylık bir ankete katılan 239 fon yöneticisine göre pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesinin küresel büyümeye katkısı pik noktasını geçti. Pandemi, küresel ekonomiye yönelik risklerde 5. sırayı alırken, ekonominin iyileşmeye devam edeceğini bekleyen yatırımcıların oranı Mart ayındaki %91'lik zirve noktasından %47'ye geriledi. İş dünyası. Google, Fransa'da haber yayıncılarının içeriklerinin telif haklarını kapsayan anlaşmayı ihlal ettiği için $500 milyon para cezasına çarptırıldı. Bu ceza, Fransa Rekabet Kurumu tarafından bir şirkete anlaşmaya uymama sonucunda verilen en büyük para cezası olarak kayda geçti. İstanbul Havalimanı, kreditörlerle yaptığı görüşmelerin ardından 6,9 milyar dolarlık borcunu refinanse ederek Türkiye tarihinin en büyük refinansmanını gerçekleştirmiş oldu. Bloomberg'un haberine göre Cengiz, Mapa, Limak, Colin, Kalyon Ortak Girişim Grubu'nun sahip olduğu İstanbul Havalimanı, kredi vadesini 2 yıl süreyle uzatarak refinansmanı düşük faiz oranından yaptı. Biden yönetimi bu hafta ABD şirketlerini Çin'in finans merkezleri üzerindeki baskısıyla Hong Kong'da artan işletme risklerine karşı uyarmayı planlıyor. Financial Times'a konuşan kaynaklar, Çin'in Hong Kong'daki demokrasi yanlısı harekete baskısı ve Uygur Türklerine yapılan insan hakları ihlallerine karşı yaptırımların masaya yatırıldığını belirtti. Boeing, 787 Dreamliner uçaklarında tespit edilen bir arıza sebebiyle üretimlerini geçici bir süre azaltacağını ve teslim edilmemiş uçakların teslimat hedefini düşürdüğünü duyurdu. PwC'nin küresel eğlence ve medya raporu, eğlence ve medya endüstrisi gelirlerinin pandemi döneminde %3,8 düşerek tarihin en düşük seviyesine indiğini ortaya koydu. Bunun yanı sıra sokağa çıkma yasaklarından en çok etkilenen sektörlerden sinemanın gelirlerinde %70,4'lük bir düşüş görüldü. Rapora göre sinema sektörü 2024'e kadar 2019 normallerine dönemeyecek. Politika. Taliban'ın yayımladığı 8 maddelik bildiride Türkiye'nin NATO'nun bir üyesi olarak Afganistan'dan tamamen çekilmesi gerektiği, Türkiye'nin ABD ülkeden çekildikten sonra havalimanı güvenliği için kalmasının Afganistan'ın egemenliğine aykırı olduğu ifade edildi. Taliban, Afganistan topraklarında kalanların işgal olarak algılanacağı ve sorumluluğun kararları verenlere ait olacağı tehdidinde bulundu. İnsan Hakları Derneği, günde yaklaşık 1000 Afganistanlının İran üzerinden Türkiye'ye girdiğini doğrularken, kalabalıkların ülkeye girdiğini gösteren videoların gerçeği yansıtmadığını ve Van sınırındaki tedbirlerin artırıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bakanlığa bağlı kurumların envanterine kayıtlı kayıp silah sayısının 24 olduğunu açıkladı. Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker, darbe girişimi sonrasında kayıt dışı silah dağıtımı yapıldığını iddia etmiş. Gazeteci Uğur Dündar da kayıp silahların 20 Tugay'ı silahlandırabilecek sayıda olduğunu öne sürmüştü. Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin sağlık ve güvenlik riskleri gerekçesiyle 5 Temmuz'a dek kampüse girişleri yasakladığı gün okula giden ancak içeri alınmayan akademisyenler suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasına yönelik protestolardaki gözaltılar sonrasında haklarında adli kontrol tedbiri alınan öğrenciler, yurt dışında başvurdukları okullardan kabul almalarına rağmen yüksek lisans eğitimlerine devam edememe riski yaşadıklarını ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden, Küba'da ekonomik problemler sebebiyle gerçekleşen hükümet protestolarını, ülke halkının otoriter rejimden kurtulma arzusunun göstergesi olarak değerlendirdi ve Küba halkının yanında olduğunu söyledi. Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın mahkemeye itaatsizlik suçundan tutuklanmasına karşı 9 Temmuz'da başlayan protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesi sonrasında en az 45 kişi yaşamını yitirdi. Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Yunanistan'ın sığınmacıları denizden Türkiye'ye doğru yasa dışı şekilde geri ittiğini açıkladı. Johansson bunu temel Avrupa değerlerine ters olarak tanımladı ve uygulamaya son verilmesi çağrısında bulundu. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahil Hristos Diamesis, Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi ve Galatasaray futbol takımının önceki gün Atina'da gördüğü muamele şiddetle protesto edildi. Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, polis memuru Nasuh Çulcu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Çulcu'nun bir kadın komiseri rahatsız ettiği için uyarı yazısı aldığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le gerçekleştirdiği telefon konuşmasında Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekti. Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygısını dile getirdi. Teknoloji ve Startup. Twitter, az sayıdaki bazı sahte hesapların tweet atmaması ve kullanıcı profilleri için stok görselleri kullanmasının ortaya çıkmasından sonra yanlışlıkla doğruladığı hesapları kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı. YouTube, TikTok'a rakip olması beklenen YouTube Shorts isimli formatını dünya genelinde kullanıma açıyor. General Motors, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde uçan arabalar ve ay taşıtı gibi ürünler üzerinde çalışmak için bir teknoloji kampüsü kuracağını duyurdu. United Airlines, elektrikli uçak inşa etmeye çalışan İsveç merkezli Heart Aerospace isimli bir girişime yatırım yaptığını ve 100 adet küçük uçak satın alabileceğini duyurdu. Spor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un olimpiyat adaylığı irade beyanını açıklayarak 2036 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nın şehirde gerçekleşmesi için ilgili tüm kurumlarla işbirliği yapma çağrısında bulundu. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi gerçekleşti. 20 takımlı ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 22 Mayıs'ta tamamlanacak. Beşiktaş, İspanya'da yapmayı planladığı yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampını Avrupa'da yeniden artış eğilimi gösteren salgın vakaları sebebiyle iptal ettiğini duyurdu. Fenerbahçe, 36 yaşındaki tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül'le yollarını ayırdığını açıkladı. Atlet Shakari Richardson, 20-21 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek Diamond League ayağı, Prefontaine Classic'teki 100 ve 200 metre yarışlarıyla piste döneceğini açıkladı. Alternatif gündem. Tuz Gölü, yeraltı sularının kontrolsüz kaçak kullanımı ve su kanallarının bentlerle kesilmesi sebebiyle büyük oranda kurudu ve 4 kilometre daha geri çekildi. 3000'den fazla flamingo yavrusu, kuraklık ve açlık sebebiyle öldü. Aktivist ve yapımcı Güven İslamoğlu, videoyu Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü, valilikleri uyardı fakat dinleyen olmadı notuyla paylaştı. Temmuz Çarşamba gününde hafta ortasında önemli gelişmelerle ben Gizem sizlerleydim. Yayının kapanışını yaparken sizlere de mutlu günler diliyorum. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.